Ayrım 10.
İngiltere'ye dönüşüm bedeli bu olacaksa, bana söz veren Abdülkahada'ya güvenebilirsen. Tan vakti, araba hazır. Abdülkahada'nın akrabalarından biri bizi Hays'e götürmek için Land Rover'la almaya geldi. Yolculuk uykusuz geceden daha fazla yoruyor beni. Manzara gitgide kurak, hüzünlü bir hal alıyor. Kızıldeniz kıyısı ve limanları yönünde çakıllı yollarda ilerliyoruz ama oraya kadar gitmeyeceğiz. Hays, Abdülkahada'nın öve öve bitiremediği küçük bir kent. Çömlekçilikten, zengin insanlardan ve güzel evlerden söz ediyor. Tarihi olduğu söylenen bulunduğumuz yerin 1 kilometre ötesindeki kent güzel olabilir. Beni hiç ilgilendirmiyor. Nasıl olsa görmeye gidecek değilim. Çünkü Abdülkahada'nın lokantası Kızıldeniz'in limanlarını sanayiyle birleştiren ana yol üzerindeki yeni kurulmuş bir mahalle içinde yer alıyor. Burası hepsi birbirine benzeyen modern binaların ve hepsi birbirine benzeyen başka lokantaların arasında bulunuyor. Dışı beyaz, içi ise ucuz masa iskemlelerle donatılmış. Bu yeni kent hala inşaat halinde ve sokaklar sürekli toz bulutu altında. Gelenekle modernlik karışımı bir yer. Üstü yüklü kamyonlar, özellikle mısır yüklü develerle iç içe. Keçi sürüleri bisikletlilerle yan yana. Her hafta buraya yakın bir pazar kuruluyormuş ve çok önemli bir kat satım merkezi de varmış. Sonunda Abdülkahada'nın binasına yaklaştık. 3. katta, Hoçkeyl'den daha geniş odaları olan temiz badanalı bir yer. Suyunun akması gerçek bir lüks, elektriği ise süper lüks. Köyde günün ilk saatlerinden itibaren gaz lambaları kullanılıyor ve bunları mutfaktan odalara, ahırdan tuvalet deliğine kadar her yere iğrenç bir duman soluyarak taşımak zorunda kalıyoruz. Tuvaletler burada da son derece kirli. Bir delik bir de su. Buna karşılık duşu var. Odaların üzerindeki çatı terasında oturulabiliyor. Abdülkahada gururla bahçesini gösteriyor bana. Öyle yüksek duvarlarla çevrili ki bir gökyüzü parçası dışında hiçbir görüntüsü yok. Patates ve domates yetiştiriyor ve bunu başarabilmek için de aşırı su kullanıyor. Burası köyden daha sıcak ve gelir gelmez yeni bir düşmanla tanışıyorum. Yüksek yaylalarda olduğundan çok daha fazla sayıdaki sinek ve sivrisineklerin dışında kırmızı karıncalarla kuşatılmış durumdayız. Bunlardan kaçabilmenin tek yolu bir iskemleye oturup ayaklarını yukarı kaldırmak. Bu yakıcı sıcaklık bütün bu böcekler geleneksel Arap giysilerine şükretmeme yol açıyor. Pantolonlar böcek sokmalarından koruyor. Saçlarımı örtmeye ve pantolon üstüne uzun elbiseler giymeye başladım. Yemenli bir kadın gibi görünüyorum. Çalışan bir kadın. Bart'la birlikte mutfağa kapanıyorum. Burası lokantanın arkasında uzanan bir koridor aslında. Abdülkadir ile Abdullah ön salonda müşterilere hizmet ederken biz gün boyu sıcaklıktan boğularak burada kapalı kalıyoruz. Bahçeye açılan kapılardan bile serinlik gelmiyor. Fırınlar, bulaşık ve temizlik işlerinin gerektirdiği bu zorunlu birliktelik birbirimize karşı gitgide saldırgan tavırlar almamıza neden oluyor. Ondan nefret ediyorum. Bu yerden, sıcaklıktan nefret ediyorum. Yüzünü bile görmediğimiz erkekleri beslemek için burada kapalı kalmaktan nefret ediyorum. En küçük bir bahaneyle, hatta bahane bile olmasa, bu kadınla sürekli savaş halindeyim. Küçük hain gözleriyle şişman ve çirkin, üstelik sürekli terliyor. Bana egemen olmak istiyor. Geçen gün buzluktan dolmuş bir tavuk çıkardı ve kesip pişirmemi emrederek önüme attı. Buz tutmuş bir tavuğu kesmeye kalkışmak tam bir budalalık. Olmaz diye haykırarak yüzüne geri attım. Bir süre birbirimize dik dik baktık, o kadar. Beni dövmeye cesaret edemiyor. Çoğunlukla birbirimizi görmezlikten geliyoruz. Bu daracık yerde hiç de kolay olmuyor doğrusu. Hala iletişim zorluğu çekiyorum. Arapçayı yeterince konuşamıyorum. Zaten konuşacak kimsem de yok. Vart ancak kötülemek için bana söz yöneltiyor. Abdullah tartışmaya çalışmıyor ve ben de bundan yakınmıyorum. Abdülkadir salonla ilgileniyor. Onu neredeyse göremez oldum. Başımın çaresine bakabilmek için Arapçayı öğrenmek zorundayım. Konuşamazsam aklımı oynatacağım. Bahçede domateslerle yüksek duvarlara bakarken yalnızım. Odamda hep aynı kasetleri, hep aynı İngilizce kitapları okurken yalnızım. Bir akşam Abdülkadir'den okuma yazma öğrenebilmek için bana bir alfabeyle çocuk kitapları almasını istiyorum. Kabul etmeyeceğini sanıyordum çünkü köylü kadınlar cahil oluyor. Okuma yazmaları yok. Okuyunca küleliklerinin ayırdına varıp hesap sormalarından korkuyor erkekler. Köy okuluna yalnızca erkekler devam ediyor. Genç yaşta burayı bitirip kentte ya da yurt dışında çalışmaya gidiyorlar. Ancak kadın kentte ya da yurt dışına gitmek isterse başlı başına bir olay oluyor. Yalnızca kocasının iyi niyetine kalıyor iş. Bunaysa ya hiç ya da çok ender rastlanıyor. Abdülkadir'in yardımı kabul etmesi beni çok şaşırtıyor. Alfabe alındıktan sonra tek başıma genellikle geceleri çalışarak öğrenmeye başlıyorum. Çünkü gündüzler hiç değişmeyen gündelik işlerle dop dolu geçiyor. Her sabah müşterilere çay yapmak için Bart ateşin üzerine büyük bir çaydanlık yerleştiriyor. Bu arada ben de temizliğe bakıyorum. Abdülkadir kentten getirdiği ekmeğin yanında kızarmış yumurta ve havuç hazırlıyor. Genç bir oğlan lokantanın önünde dev gibi bir tavada şapatiz kızartıyor. Abdülkadir için çalışıyor ve müşterilerden topladığı paraları akşamları ona iade ediyor. Kendi parasını ise hafta sonlarında alıyor. Öğle saatlerinde ise kızarmış et, sebze ve pilav hazırlıyor. Akşamları saat 6 ile 11 arasında öğlenkine benzeyen bir yemek servisi yapılıyor. Bart'la birlikte bütün günümüz mutfakta geçiyor. Bulaşık, sebze ayıklamak, temizlik, bahçe bakımı gibi en hantal işler bizim üzerimizde. Abdülkadir da kasada oturup müşterilerle sohbet ediyor. Akşamları erkekler çay ya da kahve içerek kağıt oynuyorlar. Abdullah da mutfak işlerine yardım ediyor ancak akşamları babasının yanına salona geçiyor. Bart'la ben erkeklerin bakışlarından uzak durmak zorundayız. Ufkumuz çaydanlık, pilav tenceresi ve bulaşıktan oluşuyor. Yapılacak iş kalmayınca dükkan kapanmadan yatmaya gidiyorum. Gerçekten de yapılacak hiç iş kalmıyor. Oturup düşünmek dışında. Günler, haftalar, aylar özgürlük düşüncesiyle geçiyor. Birmingham'dayken akşamları babamın elinden kurtulur kurtulmaz aydınlık sokaklara çıkıp vitrinlerin önünden geçerek sigara almaya giderdim. Kendim alırdım. Buradaki efendiden dilenmezdim. Serbestçe bir dükkana girip bir makyaj kaleminin fiyatını sormak ne büyük bir keyifti. Gazete bayisinin önünde aşk romanlarını karıştırmak ne hoştu. Cumartesi akşamları gençlerin buluştuğu yerde Maki'ye kavuşup diskoda dans etmek ne güzeldi. Maki, aşkım benim. Maki ve gür saçlarının üzerine yerleştirdiği meydan okuyan kasketi. Benden biraz daha uzun boylu, benim yaşımda aynı zevki paylaştığım Maki. Ne yakışıklı bir çocuktu. İngiltere'de ondan yakışıklısı yoktu. Tek arkadaşlarım aynı monoton yaşamı sürdüren komşu kadınlar. Tek konuysa dedikodu. Can sıkıntısından bazı olaylar şekilden şekle girerek ülke çapında dolanıp duruyor. Filanca köyde filanca kişinin başına gelen bir şey, yalan yanlış, saptırmalar ve eklemelerle ağızdan ağza tekrarlanıyor. Dedikodu kadın toplumuna bulaşmış bir virüs. Aptalca geçen 6 ayın sonunda hemen hemen düzgün bir Arapça konuşur hale geliyorum. Şimdiden 6 ay oldu. İngiltere'de yakında Noel olacak. O günü takvimimin üzerinde işaretledim. Zanasız kutlayacaklar. Bu tutsaklık takviminde 6 ayım gidip gitti. Nadida'dan haber alamıyorum. Kendisine mektup yazmam olanaksız ve ne zaman sorsam hep aynı yanıt alıyorum. Nadida'yı görmeye ne zaman gideceğiz? Yakında. Ramazan dışında takvim burada hiç işe yaramıyor. Bugün pazartesi mi yoksa cumartesi mi? Ne önemi var? Günler hep birbirinin aynı. Odamın penceresinden yalnızca tuğla duvar görünüyor. Bahçedekinin aynısı. Dışarısını göremiyorum. Kimse de beni görmüyor. Erkekler dışarı çıkıp kente inebilir. Araba kullanıp gezebilirler. Kadınlar bir yere gidemezler. Hiçbir şeye hakları yok. Bitmek bilmeyen gündelik işler beni yavaş yavaş çıldırtıyor. Tek eğlencem İngiltere'den getirdiğim teybim ve kasetlerim. Yine şanslı sayılırım çünkü Abdülkadir da sürekli ülkemi hatırlatacak hiçbir şeye sahip olmamam gerektiğini yineliyor. Orada nasıl yaşandığını unutmalısın. Buraya alışmalısın. Unutmak. Köklerinden kopmak kolaydı sanki. Henüz çok genç olabilirim. Yalnızca 16 yaşındayım ama İngiltere'de geçirdiğim 15 yılımı silip atamaz. Günün birinde Abdülkadir da odama girip çantamı karıştırmaya koyuluyor. Ne yapıyorsun? Ne arıyorsun? Bunu. Hep yanımda taşıdığım annemle, arkadaşlarımla çekilmiş birkaç fotoğrafı sallıyor elinde. Akşamları yalnız kaldığımda sık sık bunlara bakıyorum. Elinden kapmak için üstüne atılıyorum. Onlar benim, geri ver. Kollarını yukarıya kaldırıyor. Olmaz. Bitti. Bunlar seni mutsuz ediyor. Eski yaşantınla ilgili hiçbir anın olmamalı. Senin ailen biziz artık. Ona yapışıp kolunu yakalamak, servetimi, değerli anılarımı ele geçirmek istiyorum. Ama bırakacak yerde tam tersine başının üzerinden öfkeyle fotoğrafları lime lime edip parçaları elime tutuşturuyor. Şimdi git ve bunları ateşe at. Lütfen, olmaz. Beni zorlama, rica ediyorum. Bunları ateşe at. Vurmak için yaklaşıyor. Çaresiz mutfağa koşup parlak karton parçalarını ateşe atıyor. Geride gri renkli küller kalıyor. Sönmüş kor halinde. Kendimi bomboş, dayanılmaz bir biçimde parçalanmış hissediyorum. Yüzleri kafamda canlandırmak zorundayım artık ve bazen kayboluyor, aklıma gelmiyorlar. Canımı acıtırcasına gözlerimi yumup annemi, Ayşe'yi, Mo'yu, Linet'i ve Maki'yi çağırıyorum ve mucize gibi geri geliyorlar. Günler boyu Abdülkadir'i gözetledim. Kasetlerimle kitaplarımı yok edeceğinden emindim ama yapmadı. Zaman zaman aklıma çılgın düşünceler geliyor. Lokantada yabancı müşteriler, Amerikalı ya da Almanlar olabilir. Belki onlarla konuşabilirim ancak mutfağın sıcaklık, duman, sinek ve sivrisinekler dünyasında kırmızı karıncaların yiyip bitirdiği tutsaklarız biz. Kent uzakta, oraya kaçmaya vesile değilim. Orası da diğerleri gibi boş bir yer. Kaçmak da boşuna olur. Ne de sız gitmeye hakkım yok. Bu umutsuz, öldüresiye monoton dünyada günün birinde Abdülkaha da denize gitmeyi öneriyor bana. Sizi bir günlüğüne plaja götürüyorum. İnanmakta güçlük çekiyorum. Bu da yeni buluşu olmalı. Öneride bulunuyor. Evet dememi bekleyecek, sonra da evet deme cesaretini gösterdiğim için dayağı basacak herhalde. Böyle olmayınca nedenini merak ediyorum. Vart gitmek istemediği halde Abdülkaha da ısrar etti. Sabah erkenden yola çıktık. Çünkü burada sıcaklık gündüzleri 50 dereceyi buluyor. Takside Abdülkaha da Vart ve Abdullah'ın arasındayım. Sözünü sık sık duyduğum şu denizi en sonunda görebileceğim. Babamın ince kumu ve palmiyeleri. Yol bomboş. Kenarda telefon direkleri dizili. Ufukta tek bir ruh bile yok. Derken modern bir asfalta çıkıyoruz. Diyama kıyılarına, yani sıcak ülkelere götürüyor bizi. Kilometrelerce düzlük. Kilometrelerce göz alabildiğine uzanan kumsal. Denize yaklaşırken terk edilmiş birkaç ev görüyoruz ve sağda solda güneş ve deniz yüzünden kuruyup iskeleti çıkmış bir iki balıkçı. Hayalet gibi bir palmiye, bir deve ve plaj. Çok güzel. Uzun uzadıya altın renkli ince kumlardan oluşuyor. Harika sedef kabuklar serpili etrafta. Yer yer palmiyelerin gölgelerine rastlanıyor. Tam babamın tanımladığı kartpostal gibi bir yer. Bizden önce kimse buraya uğramamış sanki. Hiçbir ayak izi yok. Uzaklarda birkaç balıkçı teknesi asırlardır oradaymış gibi hareketsiz duruyor. Taksiden büyülenmişçesine iniyorum. Rüzgar kumsalı kamçılıyor. Gözleri yakıyor, saçları çözüyor. Denize girmek ister misin? Kulaklarıma inanamıyorum. Abdülkaha da gelinine denize girmeyi öneriyor. Her zamanki gibi sonradan dönmek için beni sınavdan geçiriyor olabilir düşüncesiyle hala evet demeye çekiniyorum. Denize girenlere ahlaksız gözüyle bakıyorlar çünkü. İstersen giysilerine girebilirsin. Üstümde pantolon ve uzun pamuklu bir elbise var. Saçlarım da örtülü. Hadi git, kimseler yok. İki kez tekrarlamasına hiç gerek yok. Sandaletlerimi çıkarıp suya doğru ilerliyorum. Yavaş yavaş giriyorum. Topuklarım, baldırlarım, dizlerim, kalçalarım, karnım, mutluluğun tatlı tatlı beni sarmasına, serinliğin derimi kucaklamasına izin veriyorum. Kısa sürede yüzebilecek kadar açılıyorum. Pamuklu giysilerim havalanıp hareketlerimi kısıtladığı için biraz zor oluyor kuşkusuz. Eşarp çözülüyor. Saçlarım ılık ve kirli suda dağılıyor. İngiltere'de iyi bir yüzücüydüm. Okulda bir bronz madalya kazanmıştım hatta. Suya bayılırdım. Bu deniz sefası bulunmaz bir nimet. Uzun süre sık sık anımsayacağım çünkü bir daha asla tekrarlanmayacak. Suyun altında açık duran gözlerim yüzeye yaklaşırken güneş ışığıyla kamaşıyor. Harikulade bir özgürlük ortamı. Kızıldeniz'in suyu yeşil. Dalınca bulanık kum ve minicik yosunlar dışında hiçbir şey görünmüyor. İncil'in ve peygamberlerin denizindeyim. Uzak ufuklara gözümü dikip yüzüyor, yüzüyorum. Etiyopya kıyısına kadar böylece yüzebilirim. Vapurla 6 saatlik yolmuş Abdülkadir'in söylediklerine göre. Ufuktaki Haniş adaları parlak havalarda güneş batarken görülebiliyormuş. Uzaktan Abdülkadir bağırıyor. Fazla uzaklaşma. Düşüncelerimi okuyor sanki. Abdullah ve o kıyıda debelenip duruyorlar. Yanıma gelmeleri olanaksız. Şu uzun, parlak ve mavimsi, gümüş okları andırırcasına uzaklara doğru atılan balıklar gibi hızla kaçabilirim. Su aşırı tuzlu ve öyle ılık ki insan sırt üstü yatıp açıklara iten rüzgarlara kendini teslim ederek rahatça uyuyabilir. Fazla uzaklaşma, köpek balıkları var. Doğrudur. Köpek balıkları, deniz anaları ve zehirli vatozlar var. İngiltere'de Jaws filmini görmüştüm. Aniden arkamda belirip sivri yüzgeciyle beni kovalayan bir köpek balığı düşüncesiyle aklım başıma geliyor. İstemeye istemeye de olsa kıyıya dönüyorum. Sıcaklık şimdiden öyle yüksek ki giysilerim plajda yürürken birkaç dakika içinde kuruyor. Yakından bakıldığında kumsal ilk bakışta göründüğü kadar büyüleyici değil. Konserve kutuları, Coca-Cola şişeleri, özellikle de bira kutuları. Erkekler akşamları uğrayıp içki içmeye sahana burada karşı geliyorlar herhalde. Bir palmiyenin gölgesine oturup bakıyorum. Bu simgesel deniz görüntüsüyle dopdolu. Özgürlük orada. Balıkçıların tahta tekneleri orada. Keşke su üzerinde yürüyebilseydim. Kum üzerindeki mutluluğum kıtalar ötesi İngiltere'yi düşleyerek bir saat sürdü. Derlemiştim. Ağzımda tuz, gözlerimde yaşların tuzu. Tuzlu su karışımı bir kum heykeliydim. Dönüş zamanı geldi. Taksinin kızgın döşemesi üzerine iki gardiyanım Abdülkadir ile Abdullah'ın arasına yerleşiyorum. Karnımda korkunç bir sancıyla ateşten yanarak uyanıyorum. Ayağa kalkmayı beceremiyorum. Bacaklarım titriyor, başım dönüyor. İnanılmaz bir yorgunluk var üzerimde. Yatağa geri devriliyorum. Abdülkadir küçümseyerek bakıyor bana. Sıcaktan olmuştur diyor. Günüm ateşli bir sis içinde geçiyor. Ertesi günde aynı durumdayım. Abdülkadir da ancak 2 gün sonra sıkıntısını belli ediyor. Gerçekten hastayım. Ne ayağa kalkabiliyor ne de yerimde durabiliyorum. Sancı ve ateş yakamı bırakmıyor. Annemi özlüyorum. Hastalandığımda bana hep o bakardı. Elinde çay tepsisi ve dergilerimle başucumda beklerdi. Radyomu yastığımın üzerine koyar, televizyonu açardı. Arkadaşlarım ziyaretime gelirdi. 13 yaşımdayken su çiçeği çıkarmıştım. Sivilcelerimden utanıyordum ama annem ve ailem yanımdayken hastalık tatlı bir keyif, hoş bir tembellikti. Ateşten tir tir titriyor ve tek başıma yemek yiyemiyorum. Öleceğimi düşünüyorum. Evet, öleceğim. Bu düşünce hoşuma gidiyor. Kurtulacağım. Yemen'den sonsuza dek uçup gideceğim. Burada yaşamak neye yarar? Bu yaşam değil, yavaş bir ölüm. Sayıklarken ölümden söz etmiş olmalıyım çünkü Abdülkadir da dehşete kapılmış görünüyor ve birkaç saat sonra hastan bir doktor getiriyor. İngilizce konuşan bir Sudanlı bu. Sıtma olmuşsun. Ben anlamaya çalışırken bir iğne yapıyor. Sıtma insanı öldürür mü? Birkaç ilaç bırakıp ertesi gün yine geleceğini söylüyor. İri yarı, son derece nazik ve dikkatli bir adam ancak Abdülkadir da ona gizli şeyler söylememden korktuğu için bizi 1 dakika bile yalnız bırakmıyor. 3 gün boyunca bir sabah bir de akşam uğrayıp bana iğne yapıyor. Yavaş yavaş ayağa kalkıp yemek yiyecek ve çalışmaya dönecek gücü buluyorum kendimde. Ama bedenimde bir değişiklik oldu. Bir türlü kendime gelemiyorum, hep yorgunum. 2 kez üst üste ateşlenip yine yatağa düşüyorum. Artık doktor gelmediği için komşu kadınların yardımıyla toparlanıyorum. Sıtmaya karşı tek bildikleri ilaç deve sütü. Bu da çok zor bulunuyor. İlk içtiğimde tadı garip geldi ama sonradan alıştım. Elimden geldiğince dayanıyorum. Sıtmaya, sivrisineklere, cehennem sıcağına, mutfağa, Varda ve onun katil gözlerine, her gece geri gelen Abdullah'a. Gözlerimi kapatıp İngiltere'deki gizli nişanlımı düşünüyorum. Ben yokum. Abdullah yok. Uzun sürmeyecek bir kabus bu. Dişlerini sıkmak yeterli. Bir başkasıymış gibi kendi kendinle konuşmak yeterli. O bu işin üstesinden gelir. O daha neler gördü. O güçlüdür. Bir gün o buradan gidecek. Kendimi o diyordum. Ona benden daha dayanıklı olmasını emrediyordum. Yatağındaki bu virete katlanan da o. Ben değilim. Irzına geçilen o. Onu desteklemeli, sevmeli, avutmalıyım. O çıldırıyor. Zaman zaman ayağımla bir kertenkele eziyorum. Ezerken iğrenç bir zevk duyuyorum. Ezdiğim kişi Abdülkahada. Her 15 günde bir Abdülkahada'nın oğlu Muhammed ailesini görmek için Hoşkeyl'den geliyor. Burada çektiğim yalnızlık ve ruhsal çöküntü arasında kısa zaman için de olsa başka birisiyle konuşabilmek bir olay oluyor. Konuşmamızın özünü Nadida ile buluşma saplantım oluşturuyor. Muhammed, babanla konuşabilirsin, o seni dinler. Söyle ona, köye dönmeme izin versin. Hiçbir şey yapamam, sen de biliyorsun. Lütfen, onun nasıl olduğunu bile bilmiyorum. Kaygılanmana gerek yok, gayet iyi, kocasıyla iyi anlaşıyor. Sen de onun gibi yapmalısın. İsteğimi 100 kez tekrarlasam da 100 defasında aynı yanıtı alabilirim. Önemli bir şey yokmuş gibi omuzlarını silkiyor. Yakınmakta haksızım sanki. Ona göre her şeyi normal. Kardeşi ırzıma geçsin diye ilk gün beni yatağa bağlamaya hazır görünmesi dışında aslında kötü niyetli biri değil. Ne var ki bir kadının iradelerine karşı çıkması bu insanlara anormal görünüyor.